Sosyokest'in 1. bölümüne hoş geldiniz. Ben Engin Kızılcan ve bu programda günlük hayatımıza etkisi olan toplumla ve insanla alakalı veya alakasız birçok konuyu, öncelikle sosyolojik olmak üzere birçok farklı bakış açısıyla ele almaya çalışacağız. Bu 1. programımız olduğu için ben biraz kendimden bahsedeyim. Ankaralıyım, TED Ankara Koleji mezunuyum. 3. sınıf ve 4. sınıftan itibaren lisede psikoloji aslında benim çok daha büyük bilgim vardı. Engin Geçtan'ın ve Doğan Cüceloğlu'nun kitaplarını böyle boş zamanlarımda çok fazla okuyordum. Ve bir yandan da Paul Gilmartin'in Mental Illness Happy Hour diye bir podcastine de ilgiyle dinliyordum. Biraz böyle kendimi sorguladığım ve ben kimim, ne istiyorum, hayattaki motivasyonlarım ne falan diye çok sorguladığım bir dönemdi. Dolayısıyla psikolojiyle çok haşır neşirdim ve üniversite hedefimde birincil olarak ODTÜ psikolojiydi. Ama 2013 senesinde özellikle Gezi Parkı protestoları çok tam benim bölüm seçme düşüncelerimin çok hakim olduğu bir döneme denk geldiği için ben bayağı ya psikoloji iyi işte birey ve yani kişinin mental süreçleri çok ilginç, çok ilgi çekici ama yani toplum olarak da bir sürü böyle yani toplum olarak bir sürü insan bir araya geldikleri zaman da bambaşka bir yapıya sahip oluyorlar. Bambaşka özellikler gösteriyorlar. Özellikle kitle psikolojisiydi benim orada beni kanca şeklinde içine alan konu kitle psikolojisiydi ama sonrasında yani toplum aslında aile, eğitim kurumları, işte yani bir park insanları nasıl böyle bir araya getiren bir şey haline geliyor. İşte siyaset, kent, bütün bunları böyle düşündüğüm zaman aslında toplum da aslında epey ilgi çekici bir konu diye düşünüyordum ama tabii bunun da biraz sebebi de benim üniversite sınav notumun ODTÜ psikolojiye yetmiyor oluşuydu. Ve bölüm seçme zamanı geldiği zaman hani puanımın en yüksek sıralamada olan bölüm Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji bölümüydü. Ve neticede bu bölümü seçtim ve kazandım. Fransızca eğitim almak da ilginç geldi. İstanbul'da üniversite hayatı, işte Galatasaray'ın Beşiktaş ve Ortaköy arasındaki o sahildeki yeri, işte çok çok sevdiğim kuzenlerimin İstanbul'da yaşıyor olmaları falan aslında beni Galatasaray Üniversitesi'ne çekmiş oldu özetle. Ve şu anda Galatasaray Üniversitesi'nde çok dedim. Şu anda sosyoloji bölümünde 5. yılım. Zorunlu stajımızda yaptığım saha araştırmaları ve sonrasında freelance olarak devam ettiğim işlerde de sahada biraz tecrübem var. Sosyolojiyle de epey ilgiliyim. Arkadaşlarım da epey ilgili. Dolayısıyla benim de aslında sosyolojiye dair söyleyecek bir sürü sözüm var. Tam bu dönemlerde yani üniversiteyi bitirmek üzere olan veya bitirmiş bir sürü insanın anlayacağı üzere işte ben hayatta ne yapacağım, üniversitede okuduğum bölümle benim yapmak istediğim meslek uyuşuyor mu, böyle bir meslek var mı veya hani ben nasıl para kazanacağım ya, hayatımı nasıl kazanacağım, bana üniversite ne öğretti de ben neler yapacağım diye düşünürken ya ben lisede bayağı podcast dinliyordum ya, bu podcastçiler ne yapıyor, hala böyle bir şey var mı diye böyle baktığım zaman lisede dinlemekte olduğum podcast'in hala devam ettiğini gördüm. O hoşuma gitti. Türkiye'de Türkçe içerik anlamında hani Türkçe podcast'ler var mı diye baktığım zaman da evet yani insanlar dinlemeye başlıyorlar. Ben de zamanında ilgilendiğim bu konuya böyle bir tekrar bir dönüş yapmak istedim. Podcast'in de aslında güzel bir medya olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani kulak diyelim mesela dışarıda işlerimiz oluyor, bir yerden bir yere gitmemiz gerekiyor falan, kulaklık kulağımıza takıyoruz falan ve yani siz bilmem ama ben her zaman müzik dinlemek istemiyorum ya. Evet yani müzik dinlemeyi seviyorum ama yani her zaman müzik de dinleyemiyorum veya biraz saplantılı bir insan olduğum için bir şey buluyorum mesela hoşuma giden müzik ve bir grup buluyorum, bir şarkı buluyorum, bir müzik türü buluyorum ve sürekli onu dinliyorum ve aslında sıkılıyorum ama bir yandan da başka müzik türlerini de araştırmak istemiyorum ama bir şey de dinlemek istiyorum. Bu durumda tam podcastler ve aslında sesli kitaplarda imdada yetişiyor. Ve entelektüel olarak çok stimüle edici, çok güzel konuların da tartışıldığı oluyor. Çok böyle hiç aslında daha önce duymadığım, daha önce hiç karşıma çıkmamış bir konunun bir podcast serisinde, bir podcast bölümünde işleniyor olduğunu görünce, aa bir şans vereyim ya, ben de bir dinleyeyim, bakayım neler oluyor, neler bitiyor falan. Ve aslında müzik kadar doyurucu, entelektüel olarak belki daha da stimüle edici bir medya olduğunu düşünüyorum. Ve beni çok çok etkileyen podcastler oldu şimdiye kadar. Ben de aslında dedim yani, benim de yapabileceğim bazı şeyler var. Benim de konuşabileceğim bazı şeyler var. Bazı sorular sorabilirim. Bazı yani insanların kafalarında belli soru işaretleri uyandırabiliyorsam veya bir katkıda bulunabiliyorsam, aa evet doğru diyor aslında dedirtebiliyorsam birilerine, ne güzel yani. Böyle bir heves edindim. Biraz sosyolojiden bahsedelim yani, benim bu 5 yıldır emek verdiğim lisedeki sosyoloji dersinde katarsak 7 yıldır eğitimini aldığım sosyoloji bilimi ne yapıyor, ne yapmıyor? Biraz bunlardan bahsedelim. Sosyoloji aslında toplumsal olguları, yani toplumda olup biten şeyleri anlamaya çalışan, onlara isim vermeye veya hani onların belli özelliklerini öne çıkarmaya çalışan, bunu insanlara aktarmaya çalışan bir bilim dalı aslında. Toplumda her olup biten şeyi sosyoloji açıklayabilir mi? Deneyebilir. Açıklayabilir mi bilmiyorum, görmek lazım. Ama sosyoloji tanımı için internette ve farklı farklı yerlerde baktığım zaman en hoşuma giden tanım Ekşi Sözlük'te Kasagi isimli bir yazarın yaptığı tanım oldu. Nesnesini bile tanımlamaktan aciz olan bir bilim dalı. Bayağı komik ama biraz haksız buluyorum çünkü nesnesini tanımlıyor aslında ama tamamen tanımlayamıyor. Çünkü yani sosyoloji ve sosyolojinin nesnesi fizik, kimya veya biyolojide olduğu gibi yani oksijenin atomu vardır. İşte proton sayısı şu kadardır, nötron sayısı şu kadardır falan gibi. Bir gün böyleyken öbür gün böyle olmuyor. Toplum ve insan aslında sürekli değişiyor. Her gün biz yeni bir güne uyanıyoruz ve kendi günümüzün nasıl gideceğini biz kendimiz belirliyoruz aslında ve bunu her insan her gün kendi kafasının içinde yapıyor. Yani ve uzun vadede ve büyük ölçekte aslında sürekli değişmekte olan statik değil dinamik bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yüzden aslında nesnesini tanımlamaktan aciz. Çünkü nesnesi sabit durmuyor, yerinde durmuyor. Fotoğrafını çekebiliyoruz biz sadece. Ama aslında bir sinema filmi gibi, ki sinemada bile belli açılarla ve belli pozlarla belli bir kurguyla aslında biz sadece belli bir kesitini alabiliyoruz. Yani belli ölçeklerde, belli insan sayısında, belli bir bağlamda insanlar neler yapıyorlar, bu yaptıkları şeyleri nasıl yapıyorlar ve niçin yapıyorlar. Aslında biz bunu inceliyoruz. Çok çok çok geniş ve basit tanımıyla. Farklı farklı alanları var sosyolojinin. İşte aile sosyolojisi vardır. Aile kurumunu, aileyi bir araya getiren yapıları, işte ebeveynleri, çocukları, işte büyük ebeveynleri, bunları inceleyen, bunların arasındaki ilişkilerde neler olup bitiyor ve bu ilişkilerde gözlenmediğimiz şeyler bize aile hakkında, aile dediğimiz şey hakkında neler anlatıyor falan, bunu inceliyor. Sadece aile sosyolojisi üzerinden bir örnek verdim ama aynı şey işte kent sosyolojisi, köy sosyolojisi, din sosyolojisi, hukuk, siyaset, eğitim sosyolojisi, toplumsal cinsiyet sosyolojisi, kültür, yani cultural studies dedikleri kültür sosyolojisi, başka işte söylem analizi gibi çok çok çok farklı dalları var sosyolojinin. Ve detaya indiğimiz zaman sosyoloji ne yapıyor aslında, bunu öğreniyoruz. Bunun dışında sosyolojiyi tanımlamak için sosyoloji ne değildir diye sormak da bir o kadar mantıklı. Sosyoloji mesela çok sık karşılaştığımız, eskiden daha çok kullanılıyordu bu terim ama işte toplum mühendisliği, toplum İşte algı operasyonları yapıyorlar, toplum mühendisliği yapılıyor, toplum değiştirilmeye çalışılıyor falan. Sosyoloji bunu yapmıyor. Çünkü amaç farklı. Mesela mühendislik dediğimiz şey özünde bir şey nasıl daha şöyle olabilir? Mesela işte köprü inşa ediyoruz. Köprüyü nasıl daha az maliyetli yaparız? Nasıl daha dayanıklı yaparız? Nasıl daha iyi bir köprü yaparız gibi biraz daha bir uygulama ve uygulamanın daha bir şey olmasıyla ilgili. Ama sosyolojide biz etken olmak istemiyoruz bilim insanları olarak. Sadece gözlemleyip belli çıkarımlarda bulunmaya çalışıyoruz. Yani bir toplum analizcisi gibi bir şeyiz. Gibi değil, öyleyiz. Toplum felsefesiyle çok benzeştiği veya siyaset felsefesiyle çok benzeştiği yerler oluyor. Özellikle bunu tartışma programlarında ben çok görüyorum. Herkes böyle sosyolojik falan diye konuşurken aslında siyaset felsefesi yapıyor. Siyaset felsefesi veya toplum felsefesinin toplum bilimiyle ne farkı var diye soracak olursanız burada da yöntem farklı. Sosyoloji kendine pozitif bilimleri bir referans noktası, bir örnek olarak aldığı için sosyolojide hipotezler, varsayımlar ve bilimsel araştırma yöntemleri, yani bilgiyi elde etme yöntemleri baya diğer pozitif bilimlerin tıpatıp aynısı gibi. İşte katılımcı veya katılımcı olmayan gözlem yöntemleri, anketler ve derinlemesine görüşmelerle elde edilen verilerle belli hipotezlerle yola çıkıyorsunuz. Belli araştırma değişkenleri seçiyorsunuz kendinize ve sahaya indiğiniz zaman, gözlenmediğiniz zaman nesnenizi, araştırma nesnenizi gözlenmediğiniz zaman bu daha öncesinde kurguladığınız hipotezleri doğrulamaya ve yanlışlamaya çalışıyorsunuz. Araştırma değişkenleriniz sahayla ne kadar uyuşuyor, ne kadar farklılaşıyor, hipotezleriniz doğru mu çıkıyor, yanlış mı çıkıyor, bunlara bakıyorsunuz ve ancak bundan sonra gözlemlerinizi kaleme alırken bu yaptığınız çıkarımlar sayesinde belli teoriler bulmaya çalışıyorsunuz. Bu bakımdan yani bir felsefeden farklı olduğunu ben açıkçası düşünüyorum. Az önce aklıma geldi. Araştırma yöntemlerinden bahsederken, yani sosyolojinin kullandığı, yani sosyologların kullandığı araştırma yöntemleri aslında iki bilim dalıyla çok benziyor. Psikoloji ve antropoloji. Ve aslında sosyoloji ne değildirin daha güzel cevabı bu diğer kardeş bilimlerinde olan farklılıklarıyla daha belirginleşiyor. Mesela psikoloji ve sosyal psikoloji özellikle sosyolojiden nasıl farklı? Sosyolojide şöyle söyleyeyim. Psikolojide ve sosyal psikolojide araştırma nesnesi çoğunlukla insan ve birey ve tekil birey aslında. Ama sosyolojide kurumlar, yani soyut kavramlar, işte aile, işte eğitim kurumları, işte okul, mesela belediye, kent sosyolojisinde belediye ve halk meclisleri gibi kurumların, yani insanlardan oluşan tüzel kişiliklerin de kendi başlarına nesne olduklarını söyleyebilirim. Bunlar üzerine düşünüyoruz ve aslında bunları merkeze alıp ondan sonra insanlar aracılığıyla bu kurumları anlamaya çalışıyoruz. Mesela aile nedir? Aile insan, yani aileyi anlamaya çalışırken aile bireylerini aslında biz referans noktası alıp onlar aracılığıyla ve onların zihnindeki aile tezahüründen yola çıkarak aile hakkında bazı atıp tutmalarda bulunuyoruz. Psikolojinin tanımını yapma gereği duymadım ama zaten yapabilir miyim ondan da ondan da emin değilim ama psikoloji daha çok insanın mental psişik süreçlerini ve insanın tek başına, çoğunlukla tek başına olan ruhsal deneyimini, kendini topluma kıyasla nasıl kurguladığını ve insanın nasıl düşündüğünü, nasıl harekete geçtiğini araştırırken sosyoloji, psikolojiye kıyasla insanın toplumla nasıl ilişkilendiğini ve toplum içinde nasıl farklı davranışlarda bulunduğunu, toplumda kendini nasıl var ettiğini, psişik olarak değil ama yaptığı şeylerle, söylediği şeylerle, ilişkilendiği diğer insanlarla nasıl bir ben kurguladığını inceliyor. Aslında çok benziyorlar birbirlerine ama bakış açıları farklı. Antropoloji aslında sosyolojiye gün geçtikçe daha çok benzemeye başladı. Günümüz antropolojisi de özellikle. Ama çıkış noktası çok farklı antropolojinin. Çok biraz klişe bir tanım olacak ama aslında sosyoloji sanayileşmiş, modern ve hani tırnak içerisinde medeni toplumları incelerken antropoloji biraz daha bunun dışında kalan toplumları, toplulukları, daha ziyade işte kabile sistemleri, medeni, hani bizim medeni dediğimiz şehir ve köy dışarısında yaşayan, işte okuma yazma bilen bilmeyen, işte avcı toplayıcı toplumları inceleyen bilim dalı olarak düşünülüyordu eskiden. Çünkü eskiden daha çok devletin daha çok kolonisi vardı ve kolonilerinde yaşayan vahşi toplulukları anlamaya çalışıyorlardı ki onları daha iyi kontrol edebilmek için. Bunu eleştirenler zaten antropolojiyi şu anda daha iyi bir bilim dalı yapmak için uğraşıyorlar. Ve antropolojinin aslında bütün insan bilimlerine kazandırdığı çok önemli araştırma teknikleri var. Biraz da ihtiyaç gereği ortaya çıkan. Katılımcı gözlem gibi, monografi gibi bazı araştırma teknikleri işte sosyoloji ve psikolojiye de epey etki etmiş ve bir şeyler katmış olan bilim dalı. Ama benim özellikle antropolojide gıcık olduğum ve buna karşı çıkmakta fazlasıyla özgürsünüz ama bu da benim kendi görüşüm. Antropolojiyi ben çoğu zaman bazı müstakil örneklerden yola çıkıp bütün insanlık hakkında, bütün insan ya yani antropos, insan varlığı üzerine bazı çıkarımlarda bulunmaya çalışan biraz ukala bir bilim dalı olarak görüyorum. Çünkü işte bunun en büyük örneği Claude Lévi-Strauss'un Hüzünlü Dönenceler çalışmasında işte Brezilya'daki kabileleri, toplulukları incelerken işte bu topluluklarda bile hani medenileşmemiş topluluklarda bile ensest bir tabu olarak görülüyor. Ve işte bakın bu ne kadar insanın kendi genetik varoluşunu korumaya yönelik bir davranış biçimi, bir toplumsal kural koyma biçimi. İşte o yüzden bakın işte insanın özünde böyle bir şey vardır falan. Ya ben tabii ki çok basitleştirerek ve çok kötü bir şekilde anlatıyorum burada ama antropolojinin genel olarak böyle bir iddiası var. Biz insanı anlamaya çalışıyoruz gibi ama sosyolojinin antropolojiye kıyasla böyle bir daha belki biraz daha mütevazı, belki biraz daha ya işte o kadar geniş atıp tutmaya gerek yok. Hatta böyle o kadar geniş atıp tutamayız. Biz araştırma nesnemizi ve yaptığımız çıkarımları olabildiğince spesifik ve olabildiğince tutarlı yapalım ki mesela işte kentte yaşayan insanların işte şu yaş aralığındaki insanların davranış kalıplarında böyle şeyler görüyoruz Ve böylelikle işte şu çıkarımlara varabiliriz gibi biraz daha spesifik işte kendi alanını biraz daha daraltan, daha spesifik ve bence daha doğru konuşan bir bilim dalı olduğunu düşünüyorum. Tabii böyle konuştuktan sonra akla hemen şey geliyor. İşte peki sosyoloji ne yapıyor? Sosyolojinin en çok akla gelen şeyini hani en öne çıkan psikolojide Freud ve Carl Jung gibi işte antropolojide Claude Lévi-Strauss, işte Marcel Mauss veya Margaret Mead gibi sosyolojide kim var da hani bize kafamızda bir sosyoloji imgesi oluştursun diye soracak olursanız aslında 3 tane ana isim var. Emile Durkheim veya Emile Durkheim eğer hipster bir Frankofonsanız. Durkheim'ın İntihar isimli çalışması var. Marx aslında yani Karl Marx onunla beraber epey sosyolojik çalışmaları var. Her ne kadar kendisini sosyolog olarak tanımlamasa da birçok sosyolog tarafından Marx'ın çalışmaları da bayağı sosyolojik olarak görülüyor. Onu da anlatacağım. Ve Max Weber'in özellikle Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu çalışması yani birçok sosyoloji öğrencisinin ve sosyoloji mezununun sosyoloğun da ya evet işte bunu yani bize de öyle öğretildi zaten sosyolojinin temel en çok bilinen ve en çok sosyolojiye şekil vermiş referans olmuş biz de böyle çalışalım dedirtmiş eserleri bunlar. Benim de en çok aslında en iyi bildiğim ve en çok da anlatmak istediğim Emile Durkheim'ın intihar eseri çalışması. Çoğu kişi tarafından şöyle bahsedilir. İşte Emile Durkheim bu çalışmasında çok kişisel, psikolojik ve münferit olarak görülen intihar hadisesini aslında bu kadar göründüğü ve anlaşıldığı gibi kişisel değil, aslında toplumsal bazı sorunlara, toplumdaki bazı yetersizliklere ışık tutan veya hani burada bir sorun var. Yani bir şeyler yapılması lazım dedirtecek bir semptom. Yani tıpkı şey gibi grip olduğumuz zaman burnumuzun aktığı ve ateşimizin çıktığı gibi intihar aslında toplumu bir insan gibi düşünürsek hasta olan bir insanın hastalıklarının belirtilerinden biri. İnsanlar yani toplum kendi kendini öldürüyor. Yani diyor özünde. Ve işte bir sürü istatistiklere bakıyor. İşte çok detaylı çalışmaları var. Ben de çok aslında sahasına hakim değilim ama şeyinde özetle Durkheim'in yaptığı çıkarımlar işte toplumu bir arada tutan bazı işte aile toplu bir arada olma hissi işte yalnızlığın tersi ne? Arkadaşlık, sevgi ve bunun gibi toplumu bir arada böyle tutkal gibi tutan, bizi diğer insanlara yakın hissettiren, bir arada hissettiren bazı toplumsal kurumların zayıfladığını ve işte rekabetin, sanayi toplumunun, işte çekirdek ailelerin artmasının ve para kazanma hırsının insanların hayatta kalabilmek için sürekli kendilerini kanıtlamaya çalıştığı bir dünyanın aslında çok zararlı olduğunu, intiharın belli kişilerde artmasının, belli gruplarda artmasının, işte erkeklerde veya kadınlarda düşündüğümüz zaman intihar oranlarının farklı olmasının, belli yaş gruplarında intihar oranlarının farklı olmasının veya işte evli veya bekar veya dul birisinin intihar etme oranlarının aslında istatistiksel olarak büyük ölçekte belli trendler oluşturduğunu gözlemliyor. Benim bunları anlatmamamın yani bu işte şu grupta işte intihar daha çok çünkü şöyle falan dememin diyemememin tek sebebi şu anda hatırlamıyor olmam. Belki bunun yani sırf intihar üzerine belki başka bir yayında işlerim bu konuyu. Ama onun dışında yani bunlar Max Weber'in veya Marx'ın çalışmalarını da başka podcast bölümlerinde anlatabilirim ama bundan sonra 19. yüzyıldan sonra yani 20. ve 21. yüzyılda sosyolojinin değişimi bayağı heyecanlı aslında ve benim de bu temel eserler dediğimiz çalışmalarda çok hakim olmamamın asıl sebebi bu yeni çalışmaların benim daha çok ilgimi çekmesi. Daha güncel çalışmaların, güncel toplumsal olguların çok daha ilgimi çekiyor olmasından ötürü daha hakimim aslında yeni çalışmalara. Ve benim sosyolojiyle olan alakam, sosyolojiyle ben ne yapıyorum, neyle ben meşgul oluyorum diye soracak olursanız ben yeni toplumsal hareketlerle daha çok ilgiliyim. İşte özellikle gıda ve ekoloji konusunda yeni neler olup bitiyor, insanlar nasıl örgütleniyorlar bu konuda ama sadece yani kötü şeyler düşünmemek lazım örgütlenme deyince. Yani insanlar nasıl bir araya geliyorlar? Hangi amaçlar ve yöntemler aracılığıyla insanlar birbirleriyle ilişki kuruyorlar? Mesela gıda konusunda toplumsal hangi mekanizmalar devrede ve insanlar bununla yetinmeyen insanlar nasıl topluluk destekli tarım grupları kuruyorlar kendi aralarında işte tüketiciler bir araya gelip ya biz bu tükettiğimiz tarım ürünlerini işte patates, soğan, domates gibi bunları üreten insanları bulalım ve gidip biz doğrudan onlardan satın alalım. Yani neden biz aracılarla sürekli muhatap olmak zorundayız? Hem işte hem tanışmış oluruz ve işte domates, patates gibi ne satın alıyorsak bunu çiftçinin işte organik yöntemlerle, kimyasal tarım ilaçları veya gübre kullanmadan üretmesini sağlayabiliriz gibi böyle oluşumlar var. Aslında benim uzmanlık yapmak istediğim alan tam olarak da bu. Ama bununla beraber sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir ekonomi, çevreci hareket ve bununla beraber alternatif ekonomik sistemler gibi böyle çok yeni, güncel alanlar var sosyolojide. Ben açıkçası bunlarla daha çok ilgiliyim ama bunun dışında da işte toplumsal cinsiyet hareketi, kültür çalışmaları, ulus ötesi hareketler, işte göç gibi şu anda çok aktif bir şekilde bir olgu olarak gözlemlediğimiz şeyler, işte kutuplaşan toplum, öfke siyaseti ve işte tabakalaşma gibi bir sürü böyle yeni cazip konu var. Sosyoloji çok güzel bir konu olmakla beraber, çok güzel bir bilgi alanı, bir bilim dalı olmakla beraber bazı problemler var. Aslında benim sosyolojiyle ilişkilenmemdeki en büyük sorunları oluşturan şeylerden biri de bu. Sosyoloji alanında eğitim almış ve kendini yani gönlünü bu alana vermiş herkes bu bilimi yapamıyor. Ben dahil yani. Ve bunun birçok sebebi var. Hani kişisel olarak araştırmacı özünde kişinin kendi yeterliliğinden başlayarak aslında kişinin toplumdaki yeri, kişinin kendi kapasitesi, ekonomik gücü yani nasıl finanse ediliyor yapmak istediği projeler, kendimi finanse ediyor yoksa bir kurum tarafından mı finanse ediliyor? Eğer bir kurum tarafından finanse ediliyorsa bu kurum o çalışmanın o şekilde yapılmasını istiyor mu? Veya ondan sonrasında yani diyelim bu kurum bu çalışmanın yapılmasını istiyor. Sosyolog da bu işe çok gönül vermiş. Ancak bahsettiğimiz bu çalışma toplum tarafından kabul görecek bir çalışma mı? Veya toplumun o anda ihtiyacı olan bir çalışma mı? Veya toplumun bu çalışmayı kaldıracak ekonomik veya sosyal kapasitesi var mı? Yani özetle Bir sosyolog istediği herhangi bir konuyu herhangi bir şekilde çalışma özgürlüğüne sahip. Evet. Ama bunu yapabilir mi sorusunun cevabı işte nasıl yani bunun parası nereden çıkacak? Çünkü projeler çok maliyetli oluyorlar. Aynı şekilde her sosyolog aynı zamanda bir insan ve hayatını geçindirmesi lazım. Bu hayatını geçindirecek kapasitesi var mı? Veya sağlanıyor mu? Bu proje sayesinde mi hayatını geçindirecek? Eğer o proje sayesindeyse işte diye dediğim gibi o kurum bu projenin yapılmasını çok gerekli görüyor mu? Eğer görüyorsa toplum bu projeyi gerekli olarak görüyor mu? Toplum buna izin veriyor mu? Aslında en büyük soru buradan çıkıyor. Ve çoğu zaman bu kriterlerin hepsi sağlanamıyor. Bir sosyolog bir projeyi yapmayı çok istiyor diyelim ama kurum bulamıyor kendine finanse edecek. Ve kendisinin parası da yok bunu devam ettirecek. Veya sosyolog da işte çok gönüllü, kurum da çok gönüllü ama toplumun belki o anda ihtiyacı olan veya o anda kaldırabileceği yükte bir çalışma değil. O yüzden biraz da günümüz toplumunun bir laneti olarak toplum kendisine fayda sağlayacak olan çalışmaları en yüksek sırada tutuyor öncelik sırasında. En öncelikli çalışmalar en çok fayda yaratacak, en çok belki de para kazandıracak işler en önemli, en öncelikli çalışmalar oluyor. Bu yüzden hani bilim insanları da toplum tarafından etkileniyorlar maddi ve manevi olarak. Bu yüzden de mesela işte tıpkı diğer pozitif bilimler gibi siyah beyaz böyle bilimdir bilim değildir çizgisinden ziyade çok gri bir alandan bahsediyoruz. Ve sürekli ayık olmamız lazım. Sosyologlar o yüzden sürekli kendi nesnelerini yeniden tanımlamakla o kadar meşguller ki önemli bir efor buraya gidiyor aslında. Böyle televizyondaki tartışma programlarında veya böyle tartışma ortamlarında hani dost meclisleri olur, herhangi bir kamusal alanda yapılan bir tartışma olur vesaire. Yani toplumsal olaylar çok çok çok gündemimizde. Sürekli tartışıyoruz, sürekli konuşuyoruz toplumsal meseleleri ama sosyologların sesinin çok az çıktığını ben bizzat kendim gözlemliyorum. Bunun da bence en önemli sebeplerinden biri zaten her insan toplumun bir parçası olduğu için herkes kendinde toplumsal meseleler hakkında söz söyleyecek şeyi görüyor. Yetkiyi ve hakkı görüyor ki bundan doğal hiçbir şey yok. Ben kimse konuşmasın demiyorum. Ki konuşmaları da çok da güzel bir şey. Farkındalığın ve bir tartışma ortamının oluşması hepimizin çok kârına ama sosyologlarda bir bizim işte biz bilim yapıyoruz. Bilim yaptığımız için de işte çok yöntemlere sadık olmalıyız. Biz bilim insanıyız çünkü ve işte 100 kere ölçüp bir kere kesmeliyiz. İşte çok dikkatli olmalıyız söylediğimiz sözlerde. Çünkü biz alanlarında uzman insanlarız falan gibi böyle çok kendi kendimizi baltalayan bir doğruculuk olduğunu düşünüyorum. Ve bu doğruculuk bizi daha sessiz ve daha böyle mütevazı, çekingen bir konuma sokuyor ister istemez. Ve ben de bu podcastlerde özellikle çok fazla böyle psikoloji ve psikiyatriye ve kişisel gelişime dair bir sürü böyle podcast görmeme rağmen hiçbir sosyoloji podcast'i veya sosyal meseleleri özellikle sosyolojik olarak ele alan bir podcast görmedim. Biraz da benim de amacım da bu. Bu podcast'te, bu podcast serisinde bir nevi sosyolojik bakış açısının hakim olduğu ama sadece sosyolojik bakış açısının değil toplumsal olayları işte o, ben ne konuşmak istiyorsam o bölümde bunları aslında bir tür sesli deneme formatında sosyolojik bakış açısıyla harmanlanmış bir podcast serisi düşündüm. Bu şekilde belki siz dinleyicilerimle belli konuları tartışabilir. Yani yapacağınız yorumlar, benim ileriki bölümlerde söyleyeceğim şeyleri söyleme şekillerim de çok etkili olabilir veya ben de yeni konuları araştırma isteğini doğurabilir. Aynı şekilde benim soracağım sorular veya benim sizde uyandırdığım bazı düşünce öbeklerinin günlük hayatınızda belki bazı şeyleri gözlemlerken farklı bakış açılarınızın uyanmasına katkıda bulunabilir. Ve böylelikle hepimizin hayatında bir katkısı olabilir diye düşünüyorum. Evet, galiba birinci bölümü böyle bitireceğim. İlk bölüm olduğu için lütfen benim bu amatörlüğümü ve heyecanımı mazur görün. Çok profesyonel olmadığımın ben de farkındayım. Ancak zaman içerisinde bunun gelişeceğini ve değişeceğini düşünüyorum. Görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Ve bana Twitter üzerinden Sosyokast adresinden ulaşabilir. Podcast'in yeni bölümlerini Spotify ve SoundCloud üzerinden dinleyebilir. Ve herhangi bir istediğiniz veya dile getirmemi istediğiniz bir konuyu da bu medya üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. O zaman şimdilik size güle güle diyorum. Eğer bu dakikaya kadar bana tahammül ettiyseniz de mutlu bana. Bir dahaki bölüme kadar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.